8 Temmuz Perşembe sabahından herkese günaydın. Ben Yakup ve şu anda Apostol 6.30 dinliyorsunuz. Sesimin size iyi bir zamanda ulaştığını umuyorum. Gününüz umarım iyi başlamıştır, iyi devam ediyordur. Bugünün bülteninde yer alan detaylarda ne günmüş ama dedirtiyor yine bana her zamanki gibi. Daha önceki pek çok bültende de yine benzer bir duyguyla, benzer bir hisle bunları sizlerle paylaşmıştım. Bu aralar bir hayli hareketli günler yaşıyoruz. Ben de bunları dilim döndüğünce sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bugün de öyle olacak. Umarım bu kaydı dinlerken gürültüsüz bir şekilde bunun size ulaştığını hissedersiniz. Detaylara geçmeden önce günün destekçisinden de hızlıca söz etmek istiyorum. Şu anda dinlediğiniz bülten WWF Market'in destekleriyle ulaşıyor sizlere. Sürdürülebilir tarımı merkeze alan yeni bir tasarım yaklaşımıyla ürettiği koleksiyonu, Aposto okurlarına özel %25 indirimle sunan WWF Market hakkında daha detaylı bilgi bugünün bülteninde. COVID-19. Yetkililerin Delta varyantının ardından Pfizer-BioNTech aşısının etkisinin azalmaya başladığını açıkladığı İsrail'de günlük 5'e kadar düşen vaka sayılarının 300'e çıkması endişe yaratıyor. Singapur'da ise Sinovac aşısı vurulanlar aşının Delta varyantına karşı etkinliğindeki yetersizliğine atıfla toplam aşılama verilerinden çıkarıldı. Piyasalar ve ekonomi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, gelişmiş ülkelerde pandemi öncesine kıyasla 22 milyon kişilik iş kaybı yaşandığını açıkladı. İş gücü piyasalarının önümüzdeki yılın sonuna kadar toparlanmasını beklemeyen kurum, gelişmiş ülkelerin uzun vadeli işsizlikte kalıcı bir artış görebileceğini belirtti. Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz yıl %6 küçülerek birlik kurulduğundan bu yana görülen en kötü yıllık performansı gösteren AB ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini bu sene için %4,8'e yükseltti. Ekonomi komiseri Paolo Gentiloni, gerçekleştiği takdirde 1976'dan bu yana görülen en hızlı büyümeye işaret edecek bu rakamda bölgesel ve küresel talepteki güçlenmeyle hizmet sektöründe yaşanan beklenenden hızlı açılmanın etkili olduğunu söyledi. Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomik toparlanma sürecinin kurumun bu yıl için açıkladığı %6'lık büyüme hedefine paralel ilerlediğini ancak verilerin birçok ülkenin bu süreçte geride kaldığını gösterdiğini açıkladı. Yatırım Bankası UBS'in yaklaşık 30 merkez bankasının rezerv yöneticileriyle düzenlediği bir anketin sonuçlarına göre katılımcıların %57'si uzun vadeli tahvil getirilerindeki kontrolsüz artışın ve enflasyonun küresel ekonomi için temel risk unsurları olduğunu belirtti. Öte yandan katılımcıların %71'i kamu borcu seviyelerinden, %79'u da pandeminin sona erdirilememesinden endişe duyduğunu ifade etti. İş Dünyası. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, TÜİK'in enflasyon verilerine, vergi adaletsizliğine ve enflasyonla orantısız maaş zamlarına tepki gösterdi. Konfederasyon basın açıklamasında reel enflasyona endeksli maaş sağlanması ve temel ihtiyaçlara yapılan zamların geri alınması talebinde bulundu. Öte yandan, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun 2021 Küresel Haklar raporuna göre Türkiye, işçi ve sendikal haklar sıralamasında dünyanın en kötü 10 ülkesi arasına girdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisini de içeren bir grup cumhuriyetçiyi haksız yere sansürledikleri gerekçesiyle Facebook, Twitter ve YouTube'a dava açmaya hazırlanıyor. Sosyal medya şirketleri, 6 Ocak'ta yaşanan kongre baskınının ardından Trump'ın hesaplarını askıya almıştı. Ever Given, Mart ayında Süveyş kanalı deniz trafiğini 6 gün durdurmasının ardından 3,5 ayın sonunda vardığı tazminat anlaşmasıyla Mısır'dan ayrıldı. Süveyş Kanal İdaresi, tazminatın 916 milyon dolardan 550 milyon dolara düşürüldüğünü açıkladı. Vice, Londra borsasında finans teknolojileri sektöründe doğrudan listelenen ilk şirket oldu. Birleşik Krallık merkezli uluslararası para transferi şirketi 8 milyar sterlin piyasa değerine ulaşarak Londra piyasasına katılan en değerli teknoloji şirketi unvanını kazandı. Politika. Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Ülkenin başkentinde çeteler arası çatışmaların gün boyunca devam ettiği bildirildi. 2017'de göreve gelen Moise, 2018'den bu yana yolsuzluklar ve otoriterleşme nedeniyle protesto ediliyordu. Venedik Komisyonu, Türkiye'de kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanunun uluslararası insan hakları standartlarıyla uyuşmadığı ve sivil toplum kuruluşları açısından risk oluşturduğu yönünde görüş bildirdi. Komisyon, kanunun yardım toplama faaliyetlerine hükümet kontrolü getirmesi ve hükümete fesih yetkisi vermesi gibi gerekçelerle revize edilmesi gerektiğini açıkladı. Tosuncuk lakaplı Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın tutuklandı. Aydın ifadesinde, "Yanlış insanlarla tanıştım, hata yaptım, ben de mağdurum" dedi ve tüm mal varlığının zarar gören insanların mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istedi. Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 ilin emniyet müdürünün merkeze çekildiği ve 33 ilin emniyet müdürünün değiştirildiği emniyet müdürleri kararnamesini yayımladı. Yurt dışındaki 27 misyona da atama yapıldı. Rütük, Halk TV'ye eski grup yorum solisti Hilmi Yarayıcı'nın seslendirdiği Cemo türküsüyle terörü övmek nedeniyle 3 idari para, 3 kez de program durdurma cezası, Tele1'e siyasi yayınlar sebebiyle 4 idari para cezası, KRT TV, TV100 ve Fox TV'ye de idari para cezası verdi. Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı süresince basın danışmanı olarak görev yapan Ali Bizde'nin Türkiye'ye girişinin milli güvenliğe aykırılık gerekçesiyle engellendiğini açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğini söyledi. Von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetlerinden haberdar olduğunu belirtti. İspanya'da açıkça rıza gösterilmeyen her türlü cinsel ilişkiyi tecavüz olarak tanımlayan yasa tasarısı onaylandı. Yasayla, sokakta taciz kapsamına giren davranışlarda bulunmak da suç haline geldi. Hükümetten yapılan açıklamada, sessizliğin rıza anlamına gelmediğinin altı çizildi. İsveç'te Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisi'nin kurduğu koalisyon hükümeti parlamentodan güven oyu aldı. Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin kabine değişikliği planı kapsamında 12 bakan istifa etti. Bakanların istifaları Cumhurbaşkanı Ramnath Kovind tarafından kabul edildi. Teknoloji ve Startup. TikTok, kullanıcıların içerik üreticilerine TikTok jetonu aracılığıyla ödeme yaparak kendilerine özel videolar hazırlamalarını talep edebilecekleri Shoutouts isimli yeni bir özellik getirmeye hazırlanıyor. Özelliği şu anda yalnızca Türkiye ve Dubai'deki kullanıcılar test edebiliyor. YouTube'un kendi içerik politikalarını ihlal eden yanıltıcı içerikleri öne çıkardığı iddia edildi. Mozilla Vakfı'nın 30 binden fazla YouTube kullanıcısının katılımıyla gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, İngilizce konuşmayan kişilerin rahatsız edici olduğunu düşündükleri videolarla daha fazla karşılaştıkları belirtildi. Araştırma sonuçlarında yanlış bilgi, şiddet ve nefret söylemi içerikli videolara sık rastlanıldığı öne sürüldü. Y Combinator'ın kurucu ortak eşleştirme platformu Startup School aracılığıyla genel kullanıma açıldı. Platforma kaydolan kişilere, kurucu ortakta olmasını istedikleri özellikler sorulduktan sonra bu özelliklere en çok uyan adaylar gösteriliyor ve eşleşme sağlanıyor. Platforma girişim kurmak isteyen ve kurucu ortak arayan herkes başvurabiliyor. Yandex ve ABD merkezli yemek sipariş platformu Grubhub, ABD'de üniversite kampüslerindeki öğrencilere sipariş teslimatlarını robotlarla yapmak üzere işbirliğine vardı. Anlaşma gereği, robotların gelecek sonbahardan itibaren seçili kampüslerde yemek servisine başlaması bekleniyor. Spor. Milli yüzücü Deniz Ertan, İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlarda 4.43.65'lik derecesiyle 400 metre karışıkta gümüş madalya elde etti. Adana Demirspor, 30 yaşındaki forvet Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Öte yandan Çaykur Rizespor, MK'ye Ankara gücünden ayrılan Alper Potuk'la 2 yıllık anlaşma imzaladığını açıkladı. Wimbledon'da tek erkeklerde 6 numaralı seri başı Roger Federer, Hubert Hurkacz'a 6-3, 7-6 ve 6-0'lık setlerle 3-0 mağlup olarak çeyrek finalde elendi. Fransa bisiklet turunun 198,9 kilometrelik 11. etabını Jumbo-Visma takımından Wout van Aert 5 saat 17 dakika 43 saniyelik derecesiyle kazandı. Günün hikayesinin konusu Akbank'taki uzun soluklu kesinti. Yaklaşık 48 saat süren kesinti sosyal medyada da çeşitli platformlarda da tepkilere neden oldu. Hem adım adım yaşananları görmek hem de tahminler ve görüşleri öğrenmek için bülteni ziyaret edip bu yazıyı okumanızı tavsiye ediyorum. Bir yayının daha sonuna geldik. Bu haftalık da benden bu kadar. Ben Deniz Yakup, size iyi bir gün, iyi bir hafta diliyorum. Haftaya kaldığım yerden devam edeceğim. O vakte kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.